Ayrım 13. Sayfa 226. E. Kurumsallaşma ve yeni dini hareketler. Dinde kurumsallaşma ve gruplaşma, parantez içinde ayrışma, hizipleşme, birbirine zıt iki olgudur. Birincisi dinin kurumsal yapısını korumanın pekiştirilmesi, ikincisi mevcut sosyal kurumlara meydan okuma hareketidir. Kurumsallaşma bir çap ve yetkinliktir. Din ne kadar çok büyükse o kadar çok yapı ve otorite kanalları gerekecektir. Dinin kurumsallaşması hem bürokratik ve hiyerarşik kategorilerin meşrulaştırılmasını sağlarken hem de davranışsal kodları belirleme ve uygulama işlevi görür. Bürokratik örgütlenme, yeteneğin daha iyi kullanılmasını ve çevre şartlarına daha etkili karşılıklar verilmesini sağladığı için din açısından oldukça işlevseldir. Bununla birlikte kurumsallaşma ve bürokratikleşmenin Merton'un bozuk işlev diye adlandırdığı olumsuz görünen sonuçları da olabilir. Bürokratik kurallara sıkı sıkı bağlı kalmanın kendi başına bir amaç haline gelmesi olumsuz bir işlevdir. Merton bir sapma olarak gördüğü için bürokrasinin bu karanlık cephesine ritüelizm, ritüelleştirme adını vermektedir. Parantez içinde Wallace 58. Keza kurumsallaşma ve bürokratikleşme, gelenek, düzen ve istikrarın yanı sıra sıradanlaşmayı, durağanlaşmayı da beraberinde getirir. Böylelikle önemli bir değişim kaynağı olan din, kurumsallaşıp bürokratikleşmesine koşut olarak çoğunlukla muhafazakar bir yapıya bürünür. Yerleşik kurumsal dine karşıt olarak yeni dini hareketler ise ana akım kurumsal değerlere yönelik tatminsizlikten şekillenirler ve çoğunlukla karizmatik liderlik tarafından esinlenen ayrı ve yeni topluluklar oluştururlar. Dini grupların, parantez içinde tarikat ve cemaat, yeni dini hareketlerin ortaya çıkışının genel olarak iki nedeni vardır. Biri, köyden şehir hayatına geçişin yol açtığı köksüzlükteki gibi, hayatın belirgin tarzda altüst olduğu kültürlerde yeni sosyal bağlara duyulan ihtiyaç, diğeri dini kimliği tehdit eden egemen ideolojilere ya da sosyal değerlere yönelik açık muhalefet. Yeni dini hareketler ortak değerlere dayalı toplulukları oluşturma aracıdır. Dünyanın dört bir yerinde binlerce tarikatın ilgi çekmesinin nedeni, kentsel kaos ve hareketliliğin ortasında insanlara alternatif aile ve kökler temin etme yeteneğine sahip olmalarından kaynaklanıyor. Parantez içinde Paden 39-58. 3. Sosyal değişmenin din üzerindeki etkileri. Deterministik bir yaklaşımla dini salt sosyal değişmelerin bir sonucu olarak görmek, onu yeterince anlamamak demektir. Bununla birlikte tek faktör olmasa da belli bir kültür içinde ve belli bir dil aracılığıyla insana ulaşan dinin ortaya çıkışında sosyal bağlam çok belirgindir. Dinlerin genel olarak düzenli barış ve huzur ortamının yerine toplumsal karışıklıkla karakterize olan kriz dönemlerinde ortaya çıkışı bu konuda bir göstergedir. Weber, parantez içinde 1963-107 açısından da sosyal ve ekonomik güçlükler asla tek kaynak değilse de kurtuluş inançlarının etkili bir kaynağıdır. Her kurtuluş ihtiyacı bir kısım sıkıntı ve rahatsızlıkların ifadesidir. Nitekim hayatı tehlikelerle dolu, riskli görme eğiliminde olmayan ve bir sosyal veya ekonomik sıkıntı içerisinde bulunmayan üst tabaka mensupları kurtuluş fikrini geliştirmeyi güçlükle kabul edeceklerdir. Parantez içinde Hamilton 138. Anlaşıldığı üzere din gibi toplumla ilgili en önemli fikirler sosyal buhran zamanlarında ortaya çıkmaktadır. Mesela Çin'de Konfüçyüsçülüğün ortaya çıkışı, feodal prensliklerin çatışma döneminde hızlı bir sosyal değişme ve düzensizlik ortamında gerçekleşmişti. Yahudilik, Mısır ve civarında firavunlar zincirinin despot ve keyfi uygulamalarının yol açtığı, zulmün zirvede olduğu bir anda zuhur etmişti. Hristiyanlık, Kudüs'te emperyalist Roma sömürge yönetimi altında ezilen ve bir kurtarıcı beklentisi içerisinde olan Yahudi toplumunun bunalımlı bir döneminde doğmuştu. Kitabi din zincirinin son halkası İslam da toplumda güçlülerin zayıfları ezdiği, kadın haklarının hiçe sayıldığı, toplumsal dengesizliklerin yol açtığı oldukça buhranlı bir dönemde gelmişti. Sosyal değişimin din üzerindeki etkilerini izleyebilmek amacıyla burada bir örnek oluşturması açısından ilk İslam toplumunu mercek altına alacağız. C. Sosyal değişme ve İslamiyet. İslam'ın miladi 7. asırda Mekke'de ortaya çıkışı Bedevilik kültüründeki katı cemaat bağlarının egemen olduğu kabile dayanışmasının gevşeyerek rekabete dayalı ticari ortamda bireyselliğin baş göstermesiyle paralellik arz eder. İslam'ın arefesinde yaklaşık 1,5 asırdan beri Mekke toplumu bedevilikten hadariliğe dönüşümün sancılarını çekmekte ve kendi standartları ölçüsünde toplumsal buhran yaşamaktaydı. Mekke'nin finans ve ticaret merkezi olarak gelişmesiyle birlikte Bedevi toplumun geçmişteki ahlaki standartlarının artık eskisi kadar iyi işlemediği açıktı. Böylesine sorunlu bir toplumsal yapının birçok insanın daha anlamlı ve düzenli bir dünyada yaşama arzusunu teşvik etmediği düşünülemez. Burada sosyal değişkenler açısından ilk Müslümanların biyografilerini gözden geçirmek, İslam'la birlikte başlayan sosyal değişimin analizinde bize katkı sağlayacaktır. 1. Sosyoekonomik açıdan ilk Müslümanlar. İslami davetin ilk birkaç yılında Müslüman olan ve kaynaklarda en çok ismi geçen 46 sahabe biyografisine ilişkin çalışmada, parantez içinde Kurt 2009A176, ismi geçenlerin neredeyse tamamının şehirli ve çoğunluğunun 31 yaşın altındayken İslam'a giren gençler olduğu görülüyor. 35'in üzerindeyken İslam'a giren sadece 3 sahabe bulunmaktadır. Hazreti Hatice, parantez içinde 55, Haşimilerden Ubeyde, parantez içinde 50 ile Teymoğullarından Hazreti Ebu Bekir, parantez içinde 38. Bu esnada en yaşlı olanlardır. Cinsiyet açısından bakıldığında Resulullah'ın kızları ve cariyeler, parantez içinde 7 kişi de dahil toplam 16 kadına karşılık 30 erkek İslam'ı kabul etmiştir. Hür olup olmaması açısından ilk Müslümanların arasında 7'si cariye olmak üzere toplam 13 köle görülüyor. Köle sayısı toplam sayının yaklaşık 1/4'idir ki bu, ilk Müslümanlar arasında kölelerin daima azınlıkta kaldığı anlamına gelir. Üstelik onların genel nüfus içerisinde 1/4 gibi yüksek oranda temsil edilme olasılıkları düşük olacağı için buradaki köle hür oranı toplam nüfusun hiçbir zaman eşit bir temsili sayılamaz. Sosyoekonomik açıdan Müslümanların bir kısmı en nüfuzlu soylara mensup ailelerin, çoğunluğu da orta halli ailelerin genç çocuklarıydı. Varlıklı olsalar bile genç olmaları hasebiyle onların iktisadi yönden ailelerine bağımlılıkları hala devam etmekteydi. Birçoğu Müslüman olduğu için başta Mekke meleğinden parantez içinde ileri gelenler olan ebeveynleri olmak üzere sosyal çevresiyle önemli problemler yaşamıştı. Az sayıdaki köle ve azatlıların dışında Kureyşli Müslümanların önemli bir bölümü orta halli kimselerdi. Ebu Bekir, Abdurrahman bin Affan, Osman bin Affan, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah gibi varlıklı olan sahabe de vardı. Ama henüz genç vazınlıkta oldukları için muhtemelen onların ailelerine bağımlılıkları hala sürmekteydi. Maddi güç ve nüfuzları Mekke ileri gelenleri ölçüsünde olmayıp onlara göre daha zayıf konumdaydılar. Genç ve orta sınıfların İslam'a katılım coşkusunu Bedevilerle imtiyazlı elitlerin aynı düzeyde yaşamadıkları açıktır. Esasen Hazreti Muhammed'in çağrısına karşı çıkan imtiyazlı Mekkeli elitlerden Ebu Süfyan ve El-Hakem bin Ebil As'ın dışında hiçbirisi daha sonra da Müslümanlığı kabul etmemiştir. Sonuç olarak Mekke'de sayıları çok da olmayan ilk sahabiler, İslam'ı tercih ettikleri esnada sosyal konumları itibariyle 3 farklı gruba ayrılmaktaydı. Önemli kabile liderlerinin 1. dereceden yakınları olan gençler, orta sınıf ticaret erbabı ve Mekkelilerin zulmü altında bulunan ve bir kısmı köle statüsünde olan az sayıda yabancılar. İslam'ın taşıyıcıları bakımından ön plana çıkan ilk özelliği, onun temelde bir genç insanlar hareketi oluşuydu. İkincisi, bu din en büyük desteğini kendileriyle yukarıdakiler arasındaki eşitsizliğin farkına varıp imkansızlıkların kıt olduğunu hissetmeye başlayan orta halli kimselerden almıştı. Hali hazırdaki toplumda hiç imkanın ve hakkının bulunmadığını bilen köle ve zayıfların desteği ise işin doğası gereği daha sonra gelmekteydi. Köleler ve ekonomik olarak çok yetersiz sınıflar, öteki büyük dinlerde olduğu gibi İslam'ın İlk sıradaki taşıyıcıları değillerdi. Fakat ezilenler veya sıkıntı tehdidi altındakiler muhtemelen bir kurtarıcıya ve peygambere daha çok ihtiyaç duymuşlardı. İlk şehit, azatlı bir çift. Gençlerle birlikte köle ve zayıflar küçük yaşamlarını ahenkli bir şekilde bölen ilahi çağrıya karşı büyüklenerek kulaklarını tıkamamışlardı. Çünkü adil ve anlamlı bir dünyada yaşama ihtiyacını en fazla köle ve zayıflar hissetmiş olmalıydılar. Hayatın tehlikelerle dolu oluşunun ve belirsizliğinin onları çok daha fazla etkilemesi nedeniyle korkunç işkenceler pahasına yeni öğretiyi kabullenmekte ve Hazreti Peygamber'i savunmakta çok arzulu davrandılar ve yeni konumlarını sabırla muhafaza ettiler. İslam'da verilen ilk şehit ünvanını azatlı bir köle olan Hazreti Sümeyye ile kocası Yasir'in kazanması anlamlıdır. Hazreti Peygamber köle ve zayıfların samimi desteğini hiçbir zaman unutmadı. Diğer Müslümanlarla onlar arasındaki herhangi bir ayrım yapmaksızın, yeri geldiğinde içlerinden birini ordu komutanlığı, valilik ve benzeri görevlere atamakta hiçbir zaman tereddüt göstermedi. 2. İslam'ın benimsenmesinde etkili olan dini ve sosyal faktörler. G.M. Schink'ten, parantez içinde 2006, yararlanarak İslam'ın benimsenmesini kolaylaştıran faktörleri iki başlık altında toplayabiliriz. A. Dini ahlaki etkenlerin rolü. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in insanlara tebliğ ettiği vahyin en son ve yegane hakikat olduğu inancı, İslam'ın benimsenmesinde temel faktörlerden biri olduğu söylenebilir. İslam, kendisinin sadece son din olduğunu ilan etmekle kalmadığı, aynı zamanda başta Hazreti Musa ve İsa olmak üzere daha önceki peygamberleri benimsediğini ve onların getirdiği dinlere yapılan insani müdahaleleri tasih edici bir konuma sahip olduğunu da duyurdu. Sadece Hazreti Muhammed'in son peygamber ve İslam'ın son dini olduğu iddiası tarihsel açıdan büyük ve ilahi kaynaklı olduğunu ileri süren başka bir dinin ortaya çıkışıyla tekzip edilemedi. Bu hakikat Müslümanlarda bilinçli veya bilinçsiz olarak gurur uyandırır ve diğer dinlere bağlanmaktan veya din değiştirmekten onları koruduğu gibi diğer dinlerle temas halinde kendilerine müthiş bir mukavemet sağlar ve üstünlük duygusu vermektedir. Bir diğer faktör İslam öğretisinin ve pratiğinin sadeliğidir. İslam, kelami anlamda yüksek seviyelerde bir iddia ortaya koymaz. İslam'ın Allah'tan başka ilah yoktur, Hazreti Muhammed onun kulu ve Resulüdür öğretisini Hristiyanlığın teslis inancının yanına koyarsak, bunun insanların İslam'a yönelmeleri hususunda önemli bir özellik olduğunu anlarız. İslam'ın talepleri büyük bir çaba gösterilmeden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek sadeliktedir. İslam, dünyevi ya da uhrevi her konuda kolaylık ilkesini getirmiş ve güçlerinin yetemeyeceği şeyleri gerçekleştiremediklerinden dolayı inananların sorumlu tutulmayacağını belirtmiştir. İslam, Hristiyanlıkta olduğu gibi ulaşamayacakları idealleri insanlardan istemez. Hristiyanlık, ortalama Hristiyanların değil, parantez içinde ruhban hayatı gibi sadece azizlerin ulaşabilecekleri ahlaki hedefler koyarken, İslam'da herkes tarafından gerçekleştirilebilir ortalama bir ahlak bulunur. B. Sosyopolitik ve ekonomik etkenlerin rolü. İslam'ın ortaya çıkışı, din-devlet ilişkileri açısından diğer dinlerden farklılık gösterir. Diğer dünya dinleri genellikle içinde doğdukları devletlerle başlangıçtan itibaren uzun bir süre devam eden çatışmaya girmişlerdi. İslam'da ise doğduğu şehirde bir devlet olmadığı için böyle bir çatışma hiç yaşanmadı. Bölgede bulunan muhalif Arap kabileleri de çok kısa bir zaman dilimi içinde zaten bertaraf edilmişti. Dolayısıyla Orta Çağ Hristiyanlığında Papa ile Kayser arasında olduğu gibi İslam'da din-devlet mücadelesi görülmedi. Düzenli devlet yerine kabile sisteminin egemen olduğu bir toplumsal yapıda Hazreti Muhammed, Medine döneminin daha ilk günlerinden itibaren tamamen bağımsız bir hukuk düzeni ve devlet yönetimi de kurdu ve bu devleti kendi öğreti ve ilkeleri doğrultusunda şekillendirdi. Devlet bir taraftan İslam toplumunun ihtiyaç duyduğu koruma ve güvenliği sağlarken, diğer taraftan sosyal destek uygulamalarıyla insanların kalplerini kazandı. Din ile birlikte aynı zamanda sosyal, siyasi ve ekonomik ihtiyaçları karşılayan bir devlete tabi olmak insanlar için çok cazip görülmüştü. Ticaret sınıfının Medine'de teşekkül eden ve ilkeleri bulunan yeni toplumda geleceği görmesi de önemli bir etken sayılabilir. Bazı kimseler ticari yetenek ve kapasitelerini bu devletin hükümranlığı altında daha iyi gerçekleştireceklerine inanıyorlardı. İslam devletinin sağladığı ekonomik menfaatler yanında güçlü Bizans ve İran'a karşı sağladığı siyasi ve ticari güvenliğin etkisi de göz ardı edilmemelidir. Keza bütün inananların eşit ve kardeş olduğuna ilişkin İslami ilkeler, sosyal konumları itibariyle farklı grupları bir araya getirmiş ve onları ümmet adı verilen ideal bir manevi cemaatte kaynaşmalarına yol açmıştı. İslam toplumunun sosyal yapısı tanımlanmak istendiğinde bunun için kardeşlik, uhuvvet kelimesinden daha uygun bir kavram olmayabilir. İslam toplumu fertleri arasında onların herhangi bir boy ya da topluluğa bağlılıklarının yerine yedek olarak alabilecek sarsılmaz bir kardeşlik bağı vardır. Bu kardeşlik, İslam toplumu ile söz gelimi Hristiyan toplumunu birbirinden ayıran çok önemli bir özelliktir. Hristiyan toplumunda da İsa'da kardeşlik adı verilen bir birlik söz konusudur. Ancak gerçekte Hristiyan cemaati mensuplarının seviye farkı ortadadır. Bireysel hak ve özgürlüklere ilişkin dokunulmazlık kuvvetli bir şekilde İslam toplumu içinde tesis edilmiş, kardeşlik uygulamasının bir gereği olarak hayırseverlik, yardımseverlik ve zekat emredilmiştir. Kısacası İslam'ın evrensel kardeşlik ilkesi üzerinde temellenen ümmet bilincine sahip dini bir cemaat tipi olarak toplulukları etkilediği söylenebilir. 3. Sosyal değişimde dini yorumun önemi. Bizans, Habeşistan ve Sasani gibi dönemin büyük imparatorluklarına komşu olan putperest Arabistan'ın Hicaz bölgesinde 7. yüzyılda (parantez içinde 610) Hazreti Muhammed'in evrensel misyonu önderliğinde ortaya çıkan İslamiyet, kısa sürede doğduğu toprakları aşarak büyük bir coğrafyada güçlü bir uygarlığın ortaya çıkmasına yol açtı. İslam uygarlığı en dikkat çekici ivmeyi özellikle ilk 3 asırda gerçekleştirmekle birlikte, Hazreti Peygamber dönemi sosyal değişimler bakımından büyük bir önemi haizdir. Mekke'de risaletle görevlendirilen Hazreti Peygamber, son 10 yılı Medine'de olmak üzere toplam 23 yılda İslam dini etrafında kenetlenen yeni bir topluluğun oluşumunu gerçekleştirdi. Medine döneminde bütün Arabistan, Müslümanların nüfuz dairesine girmiş, artık İslam dininin ana karakteri, ilkeleri ve dokusu tamamen ortaya çıkmıştı. İslamiyet, politeist yapıdan tek Allah inancına ve onun iradesine teslimiyete dayalı monoteist bir sisteme geçişi ifade etmekteydi. İnanç değişimi aynı zamanda sosyo-kültürel ve siyasal alanlar gibi hayatın diğer veçhelerini de kapsamaktaydı. Parantez içinde Günay 484. İslam yaklaşık 4-5 asır sonra (parantez içinde miladi 12. asır) içtihat kapısının kapalı olduğu ileri sürülen durgunluk dönemine gelinceye kadar değişimlere yönelik dinamik konumunu devam ettirmiştir. Gerçekte İslam hukuku durgun ve donmuş bir hukuk değildir. Hayata ayak uydurarak ona yön vermek amacında olan İslam hukukunun en önemli özelliklerinden birisi esnek, parantez içinde mürunet bir yapıya sahip oluşudur. İslam hukukunun esnek yapısını açıklamak için İslam hukukçusu Erdoğan'ın parantez içinde 1994-37 su analojisine başvurabiliriz. Su, özünden hiçbir şey kaybetmeden kendini kuşatan, çevresine ve kabına göre şekil alabilen ve hatta fevkalade hallerde katı, parantez içinde buz veya gaz, parantez içinde buhar haline dönüşebilen bir esnekliğe sahiptir. Görünüşte geçici olarak katı ya da gaz haline dönüşmesi onun su olma özelliğini zedelemez. Ama kimyasal analize tabi tutularak elementlerinden ayrılmasıyla elde edilen hasıla artık su değil, hidrojen ve oksijendir. Ancak İslam hukukunun yapısının esnek olması onun hiçbir zaman değişmeyen temel öz ve ilkelerinin sabitelerinin olmadığı anlamına gelmez. Onun esnek bir yapısı vardır demek, bu temel özün farklı ortamlara göre farklı şekiller almasıdır demektir. Bu yüzden İslam'ın inanç ve ibadetlere ilişkin temel özü sabit ve değişmez kaldığı halde, insani ilişkiler alanında daha ilk yıllardan itibaren sosyal şartlara göre uygulamaların gerçekleştirildiği bir vakadır. Mecellede sosyal değişim hükümleri. Zamanın değişimi ile hükümlerin değişimi, parantez içinde ezmanın tegayyürü ile ahkamın tegayyürü inkar olunamaz. Meşakkat kolaylaştırmayı gerektirir. Parantez içinde tesiri celp eder. Zaruretler yasak olan, parantez içinde memnu olan şeyleri mübah kılar. Mani ortadan kalktığında yasaklanmış olan geri döner. Parantez içinde mani zail oldukta memnu avdet eder. Kutsal metinler tıpkı hukuk metinleri gibi lafsi ve teleolojik yorumlamaya tabi tutulabilirler. Lafzi yorum, parantez içinde harfi, gramatikal, literal yönteminin ayırıcı özelliği metnin sözlerinden hareketle yorum yapılması değil, metnin sözleriyle bağlı kalınması ve onun dışına çıkılmamasıdır. Açıktır ki bu yöntemde dil bilgisi kuralları ve kelimelerin sözlük anlamları önemli bir rol oynar. Teleolojik yorum, parantez içinde amaçsal, fonksiyonel yönteminde metin olayın yorumlanmasına ışık tutar. Ama onun yanında ilkenin amacı, özellikle zamanın ihtiyaçları ve devrin telakkileri hiçbir zaman gözden uzak tutulmaz. Zira bir hukuk ilkesi, yaşayan bir düzen olmak dolayısıyla her neslin ve her devrin ihtiyaçlarına cevap vermek zorundadır. Bu da kanun koyucunun belli bir zamandaki düşüncesini değil, kanunun amaç ve ruhunun, parantez içinde ratio legis, dikkate alınmasını gerektirir. Kısacası, ilkeler uygulandığı zamanın ihtiyaçlarına göre yorumlanır. Parantez içinde gözler 1998. Maslahat gereği yorum türleriyle ilgili olarak bakınız. Parantez içinde Çaykara 2007. İslami ilkeler taabbudi ve muamelat alanı olmak üzere iki kategoride ele alınabilir. Taabbudi olanlar doğrudan itikat, inanç ve ibadetlerle, muamelat ise insanlar arasındaki ilişkilerle ilgili sabit ilkelerdir. Taabbudi ilkeler dinin değişmeyen sabit ilkeleri iken, muamelat zamanın şartlarının da gözetildiği içtihat alanıdır. Doğrusu bu alan İslam hukukunda maslahat kavramıyla belirtilen teolojik yorumun doğrudan uygulanabileceği bir alandır. Ramazan orucu konusunda Kur'an'ın şafakta beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra orucunuzu geceye kadar devam ettirin. Parantez içinde Bakara 2.187 hitabı çok açıktır ki coğrafi durumu bakımından gece ile gündüz sürelerinin pek farklı olmadığı bölge halklarına yöneliktir. Ancak gecesi 6 ay sürebilen Eskimoğullara bu ayeti harfiyen uygulamaya kalkışmak onları ölüme mahkum etmek kadar ağır bir karardır. Keza manevi temizlenme için su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi toprakla meşedin. Parantez içinde Maide 5.6 dediğinde Kur'an'ın Eskimoğullara değil çöl veya kurak bölge sakinlerine seslendiği aşikardır. Parantez içinde Garodi 2019 B 125-133. Kur'an ile Hazreti Muhammed'in toplumların yaşantılarını ve bilinç düzeylerini dikkate alarak ve mesajı gönülden benimsemelerini sağlayacak tarzda bir yöntem belirlediği açıktır. Nasların tarihi uygulamalarına bakarak bugünün problemlerinin çözümünü sağlamaya imkan verecek, ebedi prensipleri bulup çıkarmak, onların yorumlanmasında dikkat edilmesi gereken temel hususlardandır. Bu bağlamda Roger Grody, Jairus'tan alıntılayarak ataların ocağına sadık kalmanın o ocağın külünü değil de alevini aktarmak olduğunu ve bir nehrin ancak denize doğru akarak kaynağına sadık kalabileceğini hatırlatır. Ve dolayısıyla geçmişin içinde donup kalmadan çağımızın problemlerini Medine topluluğu, ruhu ve anlayışı ile çözmemiz gerektiğini vurgular. Parantez içinde Garodi 2019 B 175. Toplumsal şartları dikkate alan halife. İkinci halife Ömer'in ortaya çıkan yeni toplumsal sorunlar karşısında Kur'an'ın mesajına ve ruhuna ters düşmeden yorum yaparak çözüm ürettiği bilinmektedir. Bu tavır Kur'an veya sünnetin her hükmünün gerisinde onun varlık sebebinin bu hükmü ilham etmiş olan prensibin ve tatbik edildiği tarihi şartların araştırılıp bulunmasını gerektirir. Açlık yüzünden hırsızlık yapmak zorunda kalan köleyi değil de onu aç bırakmış olan sahibini cezalandırmak suretiyle Hazreti Ömer aslında Kur'an'ın ruhuna sadık kalarak sosyal adalet ilkelerine bağlı kalmıştır. Parantez içinde Garodi 1990-56. Suriye topraklarını fethettiğinde savaşan gazilerin Hazreti Peygamber'in Hayber'in fethinden sonra ganimeti paylaştırması gibi arazinin kendilerine dağıtılması isteğini Hazreti Ömer aynı anlayışla geri çevirmiştir. Çünkü sosyal şartlar eskisinden tamamen farklıydı. Zengin Suriye topraklarını askerlerine temlik etmek, bir asker ve toprak aristokrasisi bir çeşit derebeylik meydana getirmek, toplumun geri kalanlarını ise mahrumiyet içerisine bırakmak demek olacaktı. Halife ulul emir sıfatıyla evlenme, boşanma ve müellefe-i kulüp gibi konularda da radikal kararlar almaktan çekinmiyordu. Onun toplumsal şartları dikkate alarak müdahale ettiği başka olay da Huzeybe bin el-Yaman ile ilgilidir. Kur'an'da Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınlarıyla evlenmelerine izin verilmesine rağmen Halife Ömer, Medain valisi Huzeyfe'den Yahudi karısını boşamasını istemiştir. Halifenin bu yöndeki emrini yerine getirmeden önce Huzeyfe kendisine bir mektup yazarak ehli kitap kadınlarıyla evlenmenin helal mi haram mı olduğunu bildirmesini, aksi takdirde karısını boşamayacağını bildirmiştir. Halife, "Hayır, bu evlilik helaldir. Fakat ecnebi kadınlar tatlı dilli olup aldatıcıdırlar. Şayet siz onlarla evliliği kabul ederseniz bu kadınlar sizin karılarınıza üstün gelirler" şeklinde karşılık verdiğinde Huzeyfe karısını boşamak zorunda kalmıştır. Parantez içinde Fayda 1989-177. 8. Bölüm. Modernizm, sekülerizm ve din. Modernite, geleneksel düşünceyi dışlayarak geleneksel olana karşı yeni ve rasyonel bir süreci akla getirir. Bugün Batı düşüncesi denildiğinde bundan anlaşılması gereken modern düşüncedir. Gelenek sözcüğü burada hiçbir önemi olmayan basit ve yararsız şeyler olarak görülür. Buna göre geleneksel toplumlar verimlilik düzeyleri düşük olan, eski teknolojiler kullanan ve yetersiz iletişim içinde tarım toplumlarıdır. Burada toplumsal yapı oldukça geleneksel ve hiyerarşiktir ve çok az toplumsal hareketlilik vardır. Bu toplumlar geleneksel dinlere ve kaderciliğe uygun güçlü akrabalık bağlarına dayanırlar. Haddi zatında gelenek bütünüyle olumlu ya da olumsuz bir kavram değildir. Gelenek bir kökeni, kuşaklar arası hafıza zincirini, tecrübeyi, bir kültür birikimini ifade ettiği kadar bazı olumsuz alışkanlıkları, adetleri de içerebilir. Bu yüzden gelenek, parantez içinde tradition ile gelenekçilik, traditionalism arasında ayrım yapmak, buradaki sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır. Gerçek geleneksel düşünce ile aynı şey olmayan gelenekçilik, boş bir özleme ve doğru bilgi arayışı içerisinde olmama eğilimine işaret eder. Parantez içinde Guénon 1999-51. Bu atalardan gelişigüzel tevarüs edilen adet ve göreneklerle, kulaktan duyma bilgilerle yaşamı sürdürme tarzıdır. Otantik, parantez içinde sahih gelenek, geçmişteki yaşantıların doğru okunarak oradan bugüne ve geleceğe taşınması gereken tecrübe birikimini, manevi ilkeleri ve hafıza zincirini gösterir. Dünün doğru okunarak bugüne ve geleceğe taşınması, gelenek içinde bir inovasyon imkanına işaret eder. İslam kültüründeki tecdit, ıslah ve ihya gibi kavramlar, gelenekçi anlayışa ket vuran ve geleneğin yenileşmesine, canlı kalmasına yol açan kavramlardır. Kur'an'da gelenek kavramı. Kur'an, İslam öncesi cahiliye adetlerine gönderme yaparak olumsuz gelenekleri, atalar kültünü eleştirirken, parantez içinde Bakara 2-170, toplulukların nesilden nesile uygulaya geldikleri olumlu tecrübe birikimlerini, örf kavramıyla, parantez içinde Araf 7-199, norm haline getirir. Kur'an'da gelenek, adet, yasa, karşılığı olarak geçen sünnet, çoğu sünen kelimesinin iki anlamı vardır. Hem vahyin yürürlükten kaldırdığı eski cahiliye adet ve uygulamalarına, parantez içinde Enfal 8-38, Hicr 15-13, Nisa 4-26, hem de Allah'ın yasası yani ilahi işleyiş tarzına işaret eder. Parantez içinde İsra 17-77, Ahzab 33-38, Fatır 35-43, Mü'min 40-85, Fatih 48-23. Modern çağın en göze çarpan özelliği hiçbir üstün ilke bilinci taşımadığı için ardı arası kesilmeyen bir telaş, sürekli ve şok edici değişimler, durmadan artan haz ve hız gereksinimleridir. Kuşkusuz bunlar gittikçe aratan bir maddileşmenin ve pragmatizmin doğal ve kaçınılmaz sonuçlarıdır. Parantez içinde Guénon. A. Modernite ve çağrışımları. Modernite, parantez içinde modernlik, 18. yüzyılda aydınlanma ile birlikte batıda kullanılmaya başlayan bir terim olmakla birlikte, kökleri Rönesans ve reformasyona kadar uzatılabilir. Kapitalizm ile modernlik kavramlarını ekseriye birlikte kullanırız. İleri derecede endüstriyel kapitalizm, seyyal, parantez içinde akışkan ve çoğulcu sosyal yapı, yeni sosyal sınıflar, yeni meslekler, yeni endüstri ve hizmetler ile şehir merkezlerinde filizlenen yoğun nüfus artışı gibi güçlü modernleştirici unsurlarla birlikte ortaya çıkmıştır. Modernite, modern kapitalist endüstriyel devletin gelişimine paralel olarak geleneksel düzenin zıttını, ilerlemeyi, ekonomik ve idari rasyonalizasyonu ve sosyal dünyanın farklılaşmasını ifade etmektedir. Parantez içinde Sarıbay 2001-4. Batı dışı toplumların söz konusu duruma ulaşma süreci ise modernleşme. Parantez içinde modernization olarak adlandırılmıştır. Modernleşme bir süreci, modernizm, parantez içinde moderncilik ise ideolojik bir yapıyı gösterir. Modern dönemin orta çağ ve antik zamanlar sonrası dönemi ifade etmek için kullanılan geleneksel dönemin yerini alarak yeni anlayış ve becerileri yansıttığı belirtilir. Modernite terimi, geçmişte elde edilen pratik ve varsayımlara güvenmenin yetersizliğini akla getirir ve geleneksel topluma göre rasyonel bir evreyi belirtir. Yine de geleneksel, modernite ve postmodernite gibi süreçleri, sınırları kesin hatlarla belirlenmiş dönemler olarak düşünmemek gerekir. Her ne kadar modernite kavramı kendisinden önceki zihinsel gelenekten kesin bir kopuşa işaret etse de, klasik dönemin bazı özellikleri, geleneksel kültürün önemli bazı çizgileri, parantez içinde İngiltere'de kraliçelik gibi, hala yaşamaya devam etmektedir. Parantez içinde Slattery 2007-311. Genel anlamda modernleşme kavramı, önce Avrupa'da başlayan ve sonradan neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alan bireyselleşme, sekülerleşme, endüstrileşme, kültürel farklılaşma, kentleşme, bürokratikleşme ve rasyonelleşme süreçlerini anlatan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerini işaret eder. Parantez içinde Küçük Kalp 2003-48. Modernlik projesi ise esas olarak sekülerlik, bireyselcilik ve akılcılıktan oluşan üçlü sac ayağı üzerinde kuruludur. Avrupa'da Rönesans ve Reform olaylarından sonra devreye giren aydınlanma geleneği, pozitivizm ve hümanizm gibi din karşıtı çerçeveler modernlik projesiyle yakından ilişkilidir. Modernlik projesinin içeriği sabit kalmayıp birçok aşamadan geçerek günümüze ulaşmış ve modernitenin dine karşı bir proje olduğu tespiti az çok esnemiştir. Yine de modernleşme ile ilintili tanımların neredeyse tamamının dini düşüncenin alanını daraltıcı işleve sahiptir. Zira modernlik, evrimci, pozitivist bir önyargıyla geleneğin devamı olarak gördüğü dinin işlev ve geçerliliğini bir şekilde yitireceğini varsaymaktadır. Weber'in ünlü metaforunda manastırın kapısını çarpıp çıktıktan sonra dünyevi olayların piyasasına doğru geniş adımlarla yürümeye başlayan din ele alınmaktadır. Parantez içinde Subaşı 2004-52. Manastırlardan piyasalara dalış, nihai anlamda sekülerleşme denizinin dalgalarıyla boğuşma anlamına gelir. Piyasa adamının dalgaları aşma ihtimali olsa bile, dalgaların onu bilinmedik yabancı sahillere sürükleme ihtimali çok daha fazladır. Modernleşme tek boyutlu bir süreç değildir. Politik, kültürel, ekonomik ve sosyal olmak üzere onun dört boyutundan söz edilebilir. Politik modernleşme, siyasi partiler, parlamento, oy kullanma hakkı gibi katılımcı karar mekanizmalarını destekleyen temel kurumların gelişimini içerir. Ekonomik modernleşme, sanayileşmenin dışında artan iş bölümü, yönetim tekniklerinin kullanımı, gelişmiş teknoloji ve ticari imkanların gelişimi gibi önemli ekonomik değişimlerle özdeşleştirilir. Sosyal modernleşme, artan okuryazarlığı, kentleşmeyi, toplumsal farklılaşmayı, bürokratikleşmeyi ve geleneksel otoritenin gerilemesini içerir. Kültürel modernleşme genel olarak aydınlanma geleneğini, hümanizmi, rasyonellik ve pozitivizmi, din-bilim çatışmasını, bilimin hakimiyetini, sekülerizasyonu, insan merkezciliğini, parantez içinde antropocentrik, tabiatın insan tarafından denetim ve egemenliğini ve milliyetçi ideolojilere bağlılığı gösterir. Çoklu modernlikler, multiple modernities kavramı, modernliğin sadece bir kültür veya coğrafyanın tekelinde tek biçimli bir yapı olmadığını, Batı dışındaki kültürlerin de kendi modernitelerini üretebileceklerini akla getirmektedir. Bu anlayışa göre modernlik, parantez içinde modernite,
ile onun ideolojik uzantısı olan moderncilik, parantez içinde modernizm arasında tercih edilebilir bir fark vardır. 1. Modernite ile bağlantılı süreçler. Rönesans, reform olayları ve aydınlanma geleneği modernite ile doğrudan bağlantılı süreçlerdir. Öncelikle Rönesans ve onu takip eden reform hareketi, Avrupa'da büyük keşiflerle neredeyse aynı döneme rastlayan iki önemli olaydır. Rönesans'ta önce sanatta ve daha sonra toplumsal hayata ihata edecek şekilde, parantez içinde geçmişteki otoritelerin düşünce ve yorum kalıplarının dışına çıkamayan, skolastik anlayış yerini otoritelerden bağımsız olmayı isteyen bir anlayışa bırakmıştır. Artık insan büyük bir organizmanın bir organı değil, ağırlık merkezi kendinde olan bir küçük dünya, parantez içinde mikrokozmos, kendine göre gücü olan bir bireydir. Bireyin özneliğini öne çıkaran bu anlayış, dini de etkileyerek din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesinin sarsılmasına ve Orta Çağ'ın evrensel şemasının kırılmasına da yol açmıştır. Reform ise Alman teolog Martin Luther'in parantez içinde 1483-1546, 1517'de Wittenberg Kalesi Kilisesi'nin kapısına astığı 95 maddelik bildirinin özünü oluşturan tek tanrı, tek kitap, tek bağışlayıcı şeklindeki üç temel savı ile başlar. Luther, Roma Kilisesi'nin otoritesini temelden karşı çıkmış ve her bir Hristiyanın kiliseye değil doğrudan doğruya Tanrı'ya yönelmesi ve dayanağını onda araması gerektiğini ileri sürmüştü. O, Roma'daki papanın zevk ve lüks içerisinde yaşadığını, ruhban sınıfının da endülijans, parantez içinde affedilme sertifikaları satarak insanları kandırdığını fark etmişti. Bu yüzden reformasyon, öncelikle Almanya'da papalığın ve ruhban sınıfının egemenliğine karşı çıkan ve aradaki aracıları kaldırarak insanların doğrudan kutsal kitap ve Tanrı ile irtibatının yolunu açan Martin Luther'in hareketini çağrıştırmaktadır. Reformasyonun siyasi karakteri. Her ne kadar dini bir formda temayüz etse de reformasyon gerçekte siyasi ciheti olan bir harekettir. Luther'in üç temel amacı, Latince ruhban sınıfı ve papanın, parantez içinde Roma'nın egemenliğini ortadan kaldırmaktı. Luther, ruhban sınıfının dili olan Latince'yi eleştirerek her Hristiyanın kendi ana dilinde ibadet edebileceğini ve kendi diliyle kutsal kitabı okuyabileceğini öne sürdü. O zamana kadar kutsal kitabı yorumlamak papa ve ruhban sınıfının tek elindeydi. Latince eleştirisiyle birlikte ruhban sınıfının gücü ve buna bağlı olarak Roma'nın Alman topraklarındaki nüfuzu zayıflayacaktı. Dolayısıyla reform ya da protestanlık Alman topraklarından toplanan vergilerin Roma'ya gitmemesi demekti. Alman ulus devletinin kuruluşunun önünü açabilmek için protestanlık, ekümenizme, papanın otoritesine bir saldırı olarak da ortaya çıktı. Almanların Latince'den ve Roma'nın boyunduruğundan kurtulması, onların bir ulus haline gelmesini kolaylaştırmıştı. İslam'da reform talebinde bulunanların Luther'i ve kendi dilinde ibadeti zikretmeleri boşuna değildir. İslam dünyasında kendi dilinde ibadet talepleri de Almanya'daki gibi siyasi içeriklidir. Luther'in Latince ve ruhban sınıfı eleştirisinin bizdeki karşılığı büyük ölçüde Arapça ile ulema sınıfıdır. Parantez içinde Cündioğlu 1998. Bu iki olaydan sonra Avrupa'daki en önemli düşünsel dönem aydınlanmadır. Locke, Hume, Voltaire, Rousseau, Kant gibi düşünürlerin temsilciliğini yaptığı aydınlanma, parantez içinde Enlightenment, Aufklärung, dinin ve dogmanın etkisine karşı çıkan ve bunların yerine pratik yaşamda daha akla dayalı bir yaklaşımı hakim kılmayı arzu eden düşünürlerin temsil ettiği fikir akımıdır. Aydınlanma, 18. yüzyıl Avrupa düşüncesinde insanın kendi aklından başka bir yol göstericisinin olmadığının ileri sürülmesidir. Aydınlanma felsefesinin başlıca özelliği, metafizik düşünce yerine laik bir dünya görüşünün kendine temel yapmasıdır. Dolayısıyla bizatihi din kavramı ya da kurumsallaşmış din, aydınlanmacılara göre insan aklının doğruları yerine kendi dogmatik doğrularını ikame edip dayattığı için kabul edilemez. 2. Modernlik eleştirisi. Modern araçların birçoğu artık sorgulanamaz ve yadsınamaz bir şekilde hayatımızda yerini almış durumdadır. Dünya görüşlerimize bağlı olarak farklı modernlik algılarımız oluşmakta ve bu algılarımıza göre konumumuzu belirlemekteyiz. Açıktır ki modernite bir yandan 19. yüzyılın anahtar kelimeleri olan kültür, sanat ve demokrasinin anlamlarını dönüştürmede etkili olurken, diğer yandan yabancılaşma, anomi ve hegemonya kavramlarına göndermede bulunur. Parantez içinde Swinchwood 1998-136. Modernliğin farklı yönleri bulunduğu için bizim burada konu edindiğimiz modernleşme sadece yabancılaşma ve anomiye yol açan hegemonik modernleşmedir. Aydınların ve muhtemelen de geniş halk kitlelerinin zihinlerinde modernliğin belirli bir yer edinmesini sağlayan başlıca özelliklerinden biri, modernliğin kendinden önce gelenlerden sadece farklı değil ama aynı zamanda onlardan üstün olduğu varsayımıdır. Üstünlük varsayımından yola çıkan modernlik projesi, toplum ve tarihin tek doğrusal bir çizgide geliştiği öncülünden hareketle tek tip bir insan, toplum biçimi ve tarih anlayışını amaçlamıştı. Bu proje aynı zamanda tabiatın insan tarafından denetimini ve hakimiyetini hedeflediği için insan merkezci, parantez içinde antroposentrik idi. Böylesine bir ideoloji halinde gelişen modernlik projesinin beraberinde getirdiği materyalizm ve tüketim çılgınlığı, geleneksel toplumların kültürel kodlarını zayıflatarak toplumun çözülmesine, aile parçalanmasına, köksüzlüğe, evsizliğe ve yabancılaşmaya yol açtı. Modernizm, evsiz zihniyet. Berger ve arkadaşları moderniteyi sorgulayan The Homeless Mind'da modernleşmenin insani bilinç üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir analizini sunarak bürokrasi, teknoloji ve çoğulculuğun daha bol maddi konfor kadar kaçınılmaz bir şekilde hoşnutsuzluğa, hatta yurtsuzluğa yol açtığını savundular. Modernite sadece geleneksel toplumlarda değil, Batı'da da ahlaki normları ve kültürel değerleri ağır bir tahribatla karşı karşıya bırakmış. Kimlik, onur ve iffet duygusunun kaybına ve moral değerlerin erozyonuna sebep olmuştu. Bu süreç dinin bir sığınak, koruyucu bir yuva olma özelliğini de yaralamıştı. Aralarında E. Fromm, M. Horkheimer, D. Adorno, H. Marcus, V. Benjamin, J. Habermas ve Berger gibi sosyal bilimcilerin bulunduğu Frankfurt Okulu'na ait eleştirel teorinin ana hedefi modern toplumun egemenlik biçimlerinin eleştirel bir analiziydi. Bu gelenek, bürokrasi, teknoloji, medya ve devletin her yere sızan ve baskıcı güçleri ortasında boğulan bireyin adeta özgürlük çığlığıydı. Bu yüzden tüm dünyada meydana gelen değişmeler modernitenin sınırlarını, başarılarını ve ön kabullerini tekrar düşünmeyi gerekli kılmıştır. Bağımlılık kuramı. Siyasal ve ekonomik açıdan modernleşmek gerçekte az gelişmişlik ve bağımlılıkla sonuçlandığı için hakça bir süreç de değildir. Bağımlılık kuramı dünyanın zengin ve yoksul uluslarının ekonomik konumlarının birbiriyle bağlantılı olduğu ve birbirinden bağımsız olarak anlaşılamayacağı düşüncesine dayanmaktadır. Yoksul uluslar zengin olanların sadece gerisinde kalmamakta, çoğu gelişmiş ülkenin refahı büyük ölçüde en az gelişmiş olanlar pahasına meydana gelmektedir. Bir başka ifadeyle zengin uluslar yalnızca diğerleri yoksul olduğu için zengin olmaktadırlar. Immanuel Wallerstein'a göre küresel dünya ekonomi sistemi zengin ülkelere yarar sağlamakta ve yoksulluğa neden olarak da dünyanın geri kalanını zarara uğratmaktadır. Parantez içinde Makyonis 317. Gelişmeyi sadece ekonomik büyüme ile eşitleyerek insan varlığının kültürel, ahlaki ve ruhsal boyutlarını ihmal eden ya da görmezden gelen Batı modernliğinin ve gelişme ideolojisinin tek boyutlu ve tek biçimli, homojenleştirici, mekanistik ve indirgemeci niteliği toplumsal yapıda olumsuz sonuçlar üretmiştir. Geleneksel kadim toplumlarda birey, bir anlamda hayatını, varlığını elde ettiği, daha geniş bir bütünün parçası iken, günümüz dünyasında bireyci eğilimler ve kişisel menfaat hırsı bireyin sosyalliğini zayıflatmıştır. Bireyin daha geniş toplum yapısıyla bütünleşmesini sağlayan ortak değerler ve erdemler manzumesinden mahrumiyeti, toplumdaki her türlü olumsuzluğun kaynağı olan kendine aşık, parantez içinde self-love ve bencil bir insan tipinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Sonuç olarak özgür iradeyi denetleyici toplumsal ahlaki bağlara karşı rasyonalite bayrağı altında yürütülen uzun savaştan en nihayetinde zaferle çıkan, kendini gerçekleştirmiş bireydir. Fakat bunun bir Pirus zaferi olduğu çok açıktır. parantez içinde Bauman 2014 56. Zira antroposentrik olmayan hiçbir iyinin aslında öznel niteliklerin dışındaki hiçbir şeyin kendini kanıtlamayı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceği için bu tür yönelimde ahlak ve siyaset dili nispeten renksiz, sübjektivist bir değerler tartışmasına indirgenir. Üstelik tam ve bütünüyle tutarlı bir sübjektivizm boşluğa götürür. Kendini gerçekleştirmeye verilen öncelik her toplumsallığa araçsal yaklaşmaya yol açar. Bunun sonucunda cemaat bağları, doğum, evlilik, aile ve şehir dayanışmasının hepsi taliye önem taşır. Parantez içinde Taylor 2012 764. Tümüyle bireyselleşmiş ve kuralsızlaşmış bir toplumda baskın felsefe ve onun teşvik edip geliştirdiği yaşam biçimi en yakınlarımız ve en sevdiklerimizle kurduklarımız haricinde her türlü insani dayanışmayı değersizleştirmeyi ve karalamayı amaçlayan marazi bir eğilim içindedir. Toplumsal ahlaki bağlarından özgürleşen muzaffer birey, elinde tuttuğu sosyal sermayeden de mahrum kalarak duygusal olarak tükenmiş ve manen iktidarsızlaşmıştır. Böylelikle modern birey, bireysel güvenlik ve özgürlüğün bedelini pahalı ödemiş ve gittikçe daha fazla yağmurdan kaçarken doluya tutulmak hissetmiştir. Yaşam politikasının borsasında sosyal sermaye değer kaybederken kerameti kendinden menkullük, bencillik, antisosyallik ve bir kendini dayatma prim yapar hale gelmiştir. Parantez içinde Bauman 98. Ayrım sonu. Sayfa 244.